Ayrım 17. Misyon. Hüsnü Mahalli. Sayfa 203. Türkmen Yalanı. 23 Kasım 2015. Türkiye'nin başta Hatay olmak üzere birçok bölgesinde Arap olduğu gibi Suriye'nin de birçok yerinde Türkmenler var. Her iki ülkede Arap ve Türkmenlerin tarihsel konumu ile ilgili çok şey anlatılabilir ama konumuz o değil. Ben burada daha çok günceli anlatıp son günlerde koparılan yaygaranın iç yüzünü anlatmak istiyorum. Suriye'de olayların başladığı 2011 öncesinde siz hiç Türkmenlerle ilgili herhangi bir yerde herhangi bir şey duydunuz mu? Peki Irak'ın tersine son 60-70 yılda Türkiye'de herhangi bir yetkilinin Suriye Türkmenleriyle ilgili bir tek sözünü duydunuz mu? Duymazsınız çünkü Türkmenlerin Suriye'de ciddi anlamda hiçbir sorunu yoktu. Varsa da Arapların Türkiye'deki sorunlarından farklı değildi. Türkmenler ordu ve istihbarat dahil devletin her kurumunda görev alır, ekonominin her alanında faaliyet gösterir ve hiç kimse Türkmen oldukları için onlara dokunmazdı. Örneğin muhalif Suriye Ulusal Konseyi'nin dandik hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan kişi ki çok iyi tanırım, ülkeden kaçmadan önce Suriye Tabip Odası Başkanı'ydı ve bakan olacaktı. Ama kaçtığında Esad biz Türkmenlere çok kötü davranıyor diyecekti. Onun gibi çok kişiyi birebir tanırım ve şu anda ne tür pisliklere bulaştıklarını biliyorum. Hepsi yalan söylüyor. Başka bir örnek, Hasan Türkmani. Annesi ve babası Sünni Türkmen. Ocak 2004'te ilk Türkiye ziyaretinden sonra Esad onu Genelkurmay Başkanlığı'na atadı. 2009'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk Şahra'nın yardımcısı oldu. 2004-2011 döneminde Türkiye ile ilişkilerden sorumluydu ve dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile çok yakın kişisel dostluğu vardı. 18 Temmuz 2012'de ÖSO'ya bağlı militanların Şam'daki Genelkurmay binasına yönelik saldırısında öldürüldü. ÖSO Antakya'da kurulmuş, eğitilmiş ve silahlandırılmıştı. ÖSO gibi onlarca örgüt vardı. Bu örgütler içinde savaşan birçok Türkmen grup var. Bu gruplar içinde yaralanan militanların sosyal medya paylaşımlarında bu grupların Türkiye ile var olan karanlık ilişkileri hakkında tonlarca bilgi ve görsel var. Hepsi de Türkiye'de eğitildi, silahlandırıldı ve finanse edildi. Alevi Esad'ı devirmek için. Oysa Esad onlara hiçbir kötülük yapmamıştı. Tıpkı diğerlerine yapmadığı gibi. Ama bunun hiç önemi yok. Bölgesel ve uluslararası devlet ve güçler karar vermişti. Alevi Esad ve yandaşları öldürülecek, Suriye yıkılacak ve insanları perişan edilecek. Bunun için siyasette ve medyada milyonlarca yalan söylendi. Tıpkı tır olaylarında olduğu gibi. Türkmenler kandırıldı ve kirli oyunlarla göçe zorlandı. Türkmenlerin ezici çoğunluğu, Türkiye'de ve sokaklarda dilenenlerin bir kısmı Türkmen. AK Parti çok seviyorsa öncelikle onlara yardım etsin. Bunların büyük bölümü Sünni, bir kısmı Alevi. Hatırlayın, Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan Alevi Türkmenlere hiç kimse yardım etmeyince cem evlerine sığınmışlardı. Şimdi tüm bu gerçekler ortadayken birileri çıkıp Türkmenleri siyasi malzeme olarak kullanmaya çalışıyor. Tıpkı bir zamanlar Irak Türkmenlerini kullandıkları ve yarısının Şii olduğu anlaşılınca vazgeçtikleri gibi. Son örnek saldırıya uğrayan Tuzhurma Matu Türkmenleri. Sünni ya da Şii Türkmenler Barzani'ye feda edildi. Beyler halka yalan söylemekten vazgeçin. Suriyeli Türkmenleri kullanmaktan ve onlara daha fazla acı çektirmekten vazgeçin. Hiç kimse onları öldürmüyor. Lazkiye'nin kuzeyinde Suriye ordusunun Suriye toprağı olan bazı bölgeleri Nusra ve yandaşlarından geri alması o ülkenin egemenlik haklarıyla ilgili bir konu. O bölgelerde bulunan Nusra militanlarının ezici çoğunluğu Tunus, Fas, Suudi, Çeçen ve Kafkas kökenli. 2012'de köy ve kasabaları işgal ettiklerinde özellikle Alevi halktan binlerce insanı hunharca öldürdüler, geri kalanlar Lazkiye'ye kaçtı. Öldürülen ve kaçanlar arasında çok sayıda Türkmen vardı. Aynı militanlar Mart 2014'te Türkiye tarafından gelerek Yayladağ karşısında bulunan stratejik Kesep kasabasını da işgal etmiş, ancak 3 ay devam eden çatışmalar sonucu çekilmek zorunda kalmışlardı. Peki benzer şekilde Çeçen ya da Kafkas kökenli binlerce silahlı militan Suriye, Gürcistan, Ermenistan, Yunanistan ya da Bulgaristan sınırından girip bir kasabayı işgal ederse Türk devleti ne yapar? Hadi daha da ileri gideyim. Suriye, Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan, Irak ve ileri bir zamanda kurulacak bir Kürdistan, Türkiye içindeki kendi soydaşlarına destek verip Türkiye'ye karşı ayaklandırırsa Türk devleti ne yapar? Bugün dünya ülkelerinin hemen hemen tümünde komşu ülkelerin soydaşı insanlar yaşar. Bu bir zenginliktir. Her ülke isterse herhangi bir gerekçeyle komşu ülke ya da ülkelerde sorun yaratabilir. Gerekçe bulmak her zaman çok kolay. Baksanıza, Suriye'de hiçbir gerekçe yokken bu kadar sorun yaratıldı ve bu ülke yok edildi. Sakın siz de o ruh hastası kral, emir ve şeyhler gibi her şey demokrasi ve özgürlük için demeyin. Esad Türkmenlere hiçbir kötülük yapmadı. Birileri içinde bazı Türkmenlerin bulunduğu, Birleşmiş Milletler'in 2 gün önce terör örgütü olarak ilan ettiği Nusra ve benzeri örgütleri kullanarak Suriye'yi yok etti ve etmek istiyor. Birileri Türkmenlerin kötülüğü ve acısı için bazı Türkmenleri yeterince kullandı ve öyle devam etmek istiyor. Unutmayalım ki IŞİD içinde de binlerce Türk, Türkmen ve Kürt kökenli soydaş var. Uygur, Çeçen, Kafkas ve Orta Asya kökenli. Dünya IŞİD'le savaştığına göre, buyurun siz de dünyaya savaş ilan edin. Oyuna gelmekten vazgeçin. Birileri size sürekli yalan söylüyor. Birileriniz yalanları yutmaktan hoşlanıyor, yandaşlar ve sözde bilimum liberal, demokrat, milliyetçi ve laikler. Din, iman ve kuru hamaset adına. Açın gözünüzü, görün artık gerçeği. Bu kadar pislik, rezillik ve vicdansızlığa ortak olmayın. Yetmez ama 30 Kasım 2015. Tunus'ta başlayan ve sırasıyla Mısır, Libya, Yemen ve Suriye'yi kapsayan ama Şii olduğu için Bahreyn'de durdurulan Arap Baharı olmasaydı şimdi ne kadar şen ve mutlu olacaktık. Herkesle dost ve kardeş olarak geçinip gidiyorduk. Vizeler kalkmış, tüm yollar açılmış ve herkes zengin olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyordu. Ermenilerle de dostluk adımları atılmıştı. Kürtler ve PKK ile neredeyse kardeş olunmuştu. Öcalan'ın mesajları meydanlarda serbestçe okunuyordu. Ama rahat battı bir yerimize. Yeniden Osmanlı olmaya karar verdik. Tam da bütün dünya Hürrem Sultan'ı hayranlıkla izlerken. Kadın Ukrayna'da ama olsun. Tarihle çelişiyor ama yeni imparatorluğumuzu Suudili, Ürdünlü, Körfez Kral, Emir ve Şeyhlerin yardımıyla kurmaya karar verdik. Adamlar tarih boyunca bize kazık atmış ama şimdi çok paraları var. Kara mı, mor mu olması hiç önemli değil. Önemli olan hep birlikte sevdiğimiz Müslüman kardeşleri her tarafta iktidar yapmaktı. Bunu engelleyecek kim olursa olsun ortadan kaldırılmalıydı. Başta Alevi Esad ve ona destek veren bilimum Alevi ve Şiiler. Hızımızı alamazsak Sünni, Sisi ve ne idüğü belirsiz Putin Hazretleri. Ama hiçbir plan işe yaramadı. Osmanlı'yı yeniden kuramadık. Mercid Abık'tan girip Şam üzerinden Kahire'ye varamadık. Binlerce tır işe yaramadı. Rahat oturdukları yerde ayaklandırıp silahlandırdığımız Türkmenler bile bu işi beceremedi. Yanlarına 10 bin kadar Çeşen, Kafkas, Orta Asya ve Uygur kökenli hakiki Müslüman verdik yine olmadı. Olaya daha geniş ve derin bakılmalıydı. Türkmenlerden konu açılmışken Irak Türkmenlerini de Şii Bağdat yönetimine karşı ayaklandırmalıyız. Bahane mi? Çok kolay. Ayaklanmayan Şii Türkmen olursa onları da Barzani'ye yem olarak vermeliyiz. Hazır Irak'la uğraşırken sınır komşusu İran'ı da karıştıralım. Orada 15 milyondan fazla Türk kökenli Azeri var. Şii mi, Sünni mi olduklarına sonra bakarız. Önemli olan Esad dostu mollaların icabına bakmak. Yeter mi? Bence yetmez. Müslüman ülkelerin işini bitirdikten sonra sırada gavur memleketleri var. Onlar da en az Esad kadar soydaşlarımıza zulüm yapıyor. Rahmetli Erbakan'ın yapamadığını biz yapalım ve gaza gelmişken Kıbrıs'ta adanın tümünü alalım ve bütün gaz bizimdir diyelim. Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Arnavutluk, Kosova ve bilumum Balkan Türkleri derhal ayaklandırılmalı. Herkese yetecek tırlarımız var. Türkiye'nin tır filosu çok büyük. Dünyanın her tarafına sebze ve meyve ihraç ediyoruz. Balkanlar tamam olunca sırada Kafkaslar ve Orta Asya var. Oralara uzanmışken Uygur Türklerine selam vermeden olmaz. Altın vuruş Rusya Türkleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün 30 milyon olduklarını söyledi. İmparatorluk dediğiniz böyle olmalı. Avrupa'daki soydaşlarımızı da unutmamak gerekir. Sultan Süleyman Viyana kapılarından döndü ama şimdi artık her tarafta adamımız var. Az değil 5 milyon kadar. Onlara destek veren diğer Müslüman kardeşlerimizi de sayarsak herkesi tir tir titretiriz. Ama tek şartla, içeride yolumuzu kesecek kimse olmamalı. Devlet onlardan temizlendi ama yine de sağda solda sesler çıkıyor. Özellikle medyada. Solcu, sağcı, liberal, laik, alevi ve özellikle söz dinlemeyen Kürtler. Herkesin icabına bakıldı mı bu iş tamam. Önce aktroller, sonra yandaş medya saldıracak, ihbar edecek, hedef gösterecek. Bu da yetmezse polis, MİT ve yargılı harekete geçilecek. En kısa zamanda taraf olmayanlar bertaraf edilecek. Acelemiz var. İmparatorluk dediğiniz böyle kurulur. Mehteran takımı iki misline çıkarıldı bile. Sizi bilmem ama Arap olduğum için imparatorluk işinden anlamam ama Osmanlıcayı okur ve yazarım. Laf aramızda acayip zor. Öğrendiniz mi direkt mücahit olursunuz. Huri ve cariye işi kısmet. Suudi İttifak'ın son numarası. 16 Aralık 2015. Pazartesi günü kurmaylarıyla toplantı yapan Obama, başta Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin IŞİD'e karşı mücadelede samimi davranmadıklarını söylemiş. Dün sabah Savunma Bakanı Ashton Carter yeniden Türkiye'ye geldi. Suudi Savunma Bakanı, veliahtın veliahtı ve kralın oğlu Muhammed Sabah namazından sonra teröre karşı İslam Ülkeleri İttifakı kurulduğunu ilan etti. Duasını edip etmediğini ya da ettiyse duanın kabul edilip edilmediğini bilmiyoruz ama Emir Hazretlerinin namaz kıldığından bile şüpheliyim. Bu adam 8 aydır Yemen'i bombalıyor ve işgal etmeye çalışıyor. Şimdilik 30 bin ölü var. Bu adamın sülalesi İslam coğrafyasında tüm pisliklerden sorumlu. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı El-Cibir son 40 yılda 90 ülkeye 115 milyar dolar yardım ettik ama bazıları bize karşı samimi davranmıyor dedi. Adam haklı çünkü o paraları dağıttığı kişiler aslında işbirlikçi iktidarlar ve benzeri kişi ve kurumlar. Örneğin Suudiler 1980-1990 döneminde Pakistan ve Afganistan'a milyarlarca dolar yardım etti. Kaide ve Taliban'ın kurulması ve güçlenmesi için. Örneğin Suudiler Somali'ye yardım etti. Kaideci El-Şabab ortaya çıktı. Örneğin Suudiler Irak ve Suriye devletine yardım etmedi ama IŞİD, Nusra, ÖSO ve benzeri onlarca terör örgütüne milyarlarca dolar dağıttı. Örneğin kime nasıl ve ne kadar verdiği belli değil ama Nijerya'da Boko Haram'ın kurulmasını sağladı. Arap Baharı sürecinde Suudiler, Mısır, Tunus, Libya ve Yemen'de radikal İslamcı gruplara milyarlarca dolar dağıtıp iktidar olmalarını sağladı. Dönelim konumuza. Hayatımda bu kadar aptal, saçma ve rezil bir konu görmedim. Belki de kendileri gibi düşünen kıt zekalarla alay ediyorlar. Yeni ittifaka ne gerek var? Dönelim konumuza. Hayatımda bu kadar aptal, saçma ve rezil bir konu görmedim. Belki de kendileri gibi düşünen kıt zekalılarla alay ediyorlar. Yeni ittifaka ne gerek var? Ortada İslam İşbirliği Örgütü var ve bu örgütün de merkezi Cidde'dir. Suudiler 1969'da Amerika'nın talimatıyla bu örgütü o zaman dost ve müttefik Şii İran Şahı ile birlikte kurdular. O gün bugün bu örgüt hiçbir işe yaramadı. Örgütün 56 üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaz. Peki 1945'te İngiliz tavsiyesiyle kurulan Arap Birliği örgütü ne işe yaradı? Kocaman bir hiç. Bu örgüt Suudi Arabistan ve Katar'ın baskısıyla Arap Baharı sürecinde NATO'ya çağrıda bulunarak gelin Suriye ve Libya'yı işgal edin dedi. İslam coğrafyasında tüm İslami terör örgütlerinin arkasında, yanında ve tepesinde Suudiler var. Siyasi, askeri ama en önemlisi ideolojik. İlkel, çağ dışı, karanlık ve kanlı Vahabi mezhebi. Bu coğrafyada çok dostu var. Baksanıza, 33 ülke Suudilerin ittifak çağrısına ben de varım demiş. Birçoğu dandik ama olsun. Gelin birlikte bakıp o tezgahın ne kadar iğrenç ve aptal olduğunu görelim. Aptalca olduğunun ilk kanıtı, Körfez ülkesi olmasına rağmen Umman Sultanlığı ben bu işte yokum dedi. Listede yer alan Filistin devlet değil. Filistin'de iki hükümet var. Gazze'de radikal İslamcı Hamas, Ramallah'ta ise Hamas düşmanı Abbas'ın laik hükümeti var. Oysa bu ülke zaten İsrail işgali altında ve yeni İslami ittifak İsrail'i düşman belirlemiyor. Listede yer alan Lübnan'da aylardır cumhurbaşkanı seçilemiyor. Hükümet toplanmıyor. Ülke ciddi bir IŞİD ve Nusra saldırısıyla karşı karşıya ve bu saldırıya karşı savaşan Hizbullah Şii olduğu için Suudiler ve müttefikleri tarafından kafir ilan edilmiş durumda. En büyük aptallıksa IŞİD'e karşı savaşan Irak ve Suriye bu ittifaka davet edilmemiş bile. Belki de Alevi ve Şii oldukları için. Suudi ve müttefiklerine göre bunlar IŞİD'den daha tehlikeli. Durum böyle olunca İran'ı davet etmek günah olur. Başka aptallıklar da var. Listede adı geçen Yemen 9 aydır Suudiler tarafından bombalanıyor. Suudileri kaidecilerin yardımıyla işgal ettiği Aden'de bir hükümet oluşturdu. Başkent Sana'da başka bir hükümet var. Listede yer alan Somali kaideci El-Şabab, Nijerya Boko Haram, Afganistan ve Pakistan Taliban'la savaşı duruyor. Cibuti denilen ülke İngiliz, Amerikan, Fransız ve İsrail üsleriyle dolu. Gelelim en orijinal noktaya. Listede yer alan iki düşman ülke Mısır ve Türkiye. Mısır ve ittifakın kurucusu Suudi Arabistan Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etmiş durumda. Türkiye ise dünyanın tüm Müslüman kardeşler partilerine ve bu partilerin yan kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler, ABD ve AB tarafından terör listesine alınan IŞİD ve Nusra başta olmak üzere Suriye ve dünyanın neresinde olursa olsun tüm terör örgütleri Müslüman kardeşler kökenlidir. Suudileri ittifak aptallıklarını daha fazla anlatmanın anlamı yok. Ortada IŞİD'e karşı uluslararası ittifak varken bu yeni ittifakın hiçbir anlamı yok ya da olmamalıydı. Ama Rusya, Suriye, Irak ve İran IŞİD'e karşı daha etkili bir ittifak kurmaya çalışırken Suudilerin rahat durması olanaksız. IŞİD önemli değil, Şii ve Aleviler daha tehlikeli. Hele arkalarında Moskov varsa. Sünniler derhal birleşip bu ittifaka ittifakla karşı koymalıdır. Suudilerin bu kadar zekası yoktur. Mutlaka biri ona akıl vermiştir. Baksanıza, Erdoğan ve Sisi'yi aynı sepete koymuşlar. Telefon icat oldu. 21 Aralık 2015. Beyzbol sopası yok ama telefonlara devam. Telefon etti, peşmerge Kobani'yi geçti. Telefon etti, İncirlik, Diyarbakır, Malatya ve Batman Amerikan uçaklarına açıldı. Telefon etti, aynı üsler ve limanlar NATO ülkelerinin emrine verildi. Telefon edip Cerablus'tan Azez'e kadar sınırda kuş uçmayacak dedi, sınır boyunca duvar inşasına başlandı. Telefon etti, Musul'dan askerleri çekin dedi, askerler intikal etti. Birleşmiş Milletler'de Suriye ile ilgili karar oylanırken telefon edip haber verip danışmadı. Bu da yetmedi, Türkiye'nin destek verdiği örgütleri terör listesine aldı. Geldi kızma, bu kadar gıcıklık olmaz, mutlaka intikam alınmalı. Suudi Kralı'nın İslam İttifakı işe yaramaz. En iyisi Bibi, İsrailler onu öyle seviyor. Gazze'yi yerle bir etti ama olsun. Adamın bol turisti, gazı ve en önemlisi dünyanın her yerinde lobileri var. AK Parti'yi sevmeyecek de kimi sevecekler? Suriye, Irak, Lübnan, Mısır ve Libya'yı perişan etti, İsrail'i rahatlattı. Son 5 yılda İsrail'le ticaret ilişkilerinde rekor kırdı. sırada altın vuruş var. Müslüman Suriye, Irak, İran, Lübnan, Mısır ve bölgenin diğer Müslüman halklarına düşman ama Yahudi İsrail'e destek olunacak. Yahudi İsrail benim değil, Bibi'nin ısrarla kullandığı bir söylemdir. Ona göre tüm dünya İsrail'i Yahudi halkının ülkesi olarak tanımalıdır. Bazı süper zeka aydınlarımız üzülecek ama bundan böyle İsrail ve Türkiye bölgenin iki demokratik laik ülkesi olarak kalmayacak. İsrail din devletidir. AK Parti'nin Türkiye'ye yapmaya çalıştığı gibi. Belki de bunun için Bibi ile dost olunuyor. Süper model. Herkesle düşman ama Filistin halkına çok daha fazla düşman. Türkiye ise herkesle düşman ama Hamas'ı kollar gibi görünüyor. Bu iş de kolay çözülür. 3-5 kuruş verilir, dosya kapanır. Bibi de kuruş hesabını iyi yapar. Karısı devlet bütçesiyle aldığı içeceklerin şişelerini iade ediyor, parasını cebine indiriyor. Bibi'nin başka yolsuzluk hikayeleri de var. Eski başbakan Olmert rüşvetten dolayı içeride. Bazı bakanlar da öyle. Eski cumhurbaşkanı Katsav yanında çalışan genç kızlara sarkıntılık ve tecavüze teşebbüsten dolayı içeride. Liste uzun. Katil olmak suç değil, büyük meziyet. Eskimeyen yeni dost İsrail'i tanıtmak istedim. Özellikle yandaş medyanın zavallı kahramanlarına. Gezi'nin arkasında Mossad var dediler. Paralelin yanında Mossad var diyorlar. 17-25 İsrail işi dediler. Dediler de dediler. Zavallılar. Şimdi ne diyecekler? 20 milyon dolara satıldık mı? Yarısı Mavi Marmara kurbanlarına, diğer yarısı sus payı olarak Halit Maşel'e. Sonrasında da Yahudi-Müslüman kardeşliği. 17. ayrımın sonu, sayfa 213.